Merhaba herkese, Cengiz ben. Duvarın ardına hoş geldiniz. Abdullah sen de hoş geldin. Bugün ne konuşuyoruz? Böyle hype olan bir şey mi konuşacağız?
Bugün evet çok fazla gündemde karşımıza çıkan bir şey konuşacağız. Yapay zeka konuşacağız bugün. Son zamanlarda Grok'un sansürlerinin kaldırılmasından sonra insanları çokça rahatsız eden...
Yani Grok'un sansürleri mi kaldırıldı?
Evet, Elon Musk birazcık daha özgürlük adı altında Grok'un sansürlerini kaldırdı ve bu durum birazcık daha bazı insanlar için, hatta yani bazı değil bence büyük bir bölüm için çok rahatsız edici içeriklerin ortaya çıkmasına sebep oldu. Özellikle işte kendi fotoğraflarını Twitter'dan paylaşan bazı kadınların işte kıyafetleri çıkarıldı. Yerlerine işte bikini gibi şeyler eklendi.
Peki bu normalde yapılamayacak bir şey miydi?
Yok, normalde yoktu. Son birkaç gündür.
Hayır, yapay zeka olmasa insanlar hani şoplu fotoğraflar yapmıyorlar mı zaten?
Yani yapıyorlar ama yapay zekadaki o kısa süredeki...
Evet, bence mesele oldu. Yani bunun eskiden de hani bu tarz nahoş davranışlar yapılabiliyordu da şimdi biraz hızlıca oldu. Ya herkes yapabiliyor
artık. Bir de Photoshop oldu çok şey hocam. Hani ya eskiden...
O gelişti herhalde.
Evet, yani eski Photoshop kısmı birazcık daha hani hem uğraştırıcı hem daha zor bir kısım ve hani şeyi anlayabiliyoruz biraz Photoshop olup olmadığını ama bu son şeyle beraber artık gerçekten hani algısal anlamda da bir problem ortaya çıkmaya başladı. Gerçek mi değil mi konusunda. İşte hani bu sadece o fotoğraflar için de videolar için de öyle. Hani hangi videoların yapay zeka olduğu, hangi videoların gerçekten gerçek olduğu konusu da soru işareti çıkarmaya başladı. Ben ilk başta birazcık da bu kötücül şeylerinden bahsetmek istiyorum. Çünkü hani yapay zeka aslında bir aracı hani ve iyi bir aracı olabilir bizim için. Çok fazla şey iyi şeyler de yapılabilir. İyi araştırmalar da yapılabilir. Faydalanabileceğimiz de bir tarafken bir anda bu kötücül tarafların ortaya çıkması aslında bizimle ilgili bir şeyler söylüyor gibi. İnsan doğasıyla ilgili bir şey söylüyor gibi. İlk başta sizce niye böyle şeyler ortaya çıktı?
Evet, şimdi ben sana çok güzel bir yerden başladım. Aklıma gelen bir kısa hikayeyi anlatacağım. Biz böyle bir 3-4 sene önce bir münazara ekibi, işte ben kaptanıydım münazara ekibinin. Bilişsel, hani bu bilişsel güçlendiriciler iyi midir, kötü müdür? Ya da işte bilişsel güçlendirmeye yardımcı ilaçlar, işte Ritalin, Concerta, kırmızı reçeteli ilaçlar. Bunları kullanıp sonuçları iyi midir gibi bir yerden bir tartışma vardı. Biz iyi olmayabileceğini yani savunuyorduk. Diğerleri iyi olduğunu savunuyorlardı. Genelde de savunurken hani iyi taraf hep şunu savunuyordu işte. Böylece bilim gelişecek, teknoloji gelişecek, insanlık işte çığır açacak, sınırlarını aşacak, işte bir sürü yeni keşif yapacak gibi bir yerden gidiyordu. Biz de şunun üzerine kurduk argümanımızı. Sahiden bilimin ve teknolojinin ilerlemesi insanın hayrına mı? Yani çünkü şöyle düşün, nasıl hani bizim işte ülkemizde bazı pazarlar kuruluyor ya da işte nasıl diyeyim, sergiler var, işte müzeler var, işte Bienal var değil mi? İstanbul Bienali 18.'si galiba bu sene. İşte böyle çok popüler, işte Zihni Han'dan giriyorsun, işte Galata Rum Okulu'ndan çıkıyorsun, işte böyle işte modern sanat falan filan, hani güzel, ilerlemenin de bir göstergesi. Pakistan'da, Afganistan'da, bu tarz ülkelerde ne sergileniyor? Genelde nükleer başlıklı silahlar. Çeşitli, çok böyle şey gücü yüksek, hani insanları öldürebilecek kapasitede. Bugün aslında işte insan hakları şeyine aykırı olduğunu bildiğimiz bazı işte nükleer işte başlıklar, çeşitli insanlığa zarar verebilecek şeyler. Ne oldu? Teknoloji gelişti. İşte nükleer fizik, atom fiziği, işte atom enerjisi gelişti. Zaten ne oldu? İkinci Dünya Savaşı değil mi? Yani o şey de öyledir. Yani sahiden bu nükleer enerjiyi bulan kişi bunu keşfederken Hiroşima'ya, Nagasaki'ye atom bombaları atılacağını bilerek mi yapmıştı? Genelde insanlığın kötücül tarafını harekete geçiriyor bu tarz yeni keşifler. Ben öyle düşünüyorum. Yani bir şey keşfedildiği an bir grup insan otomatik olarak ben bundan nasıl bir avantaj elde edebilirim? Bunu nasıl kendi lehime kullanabilirim? Başkalarının haklarını nasıl işte gasp ederim, nasıl zor duruma sokarım? Önce bunu düşünüyorlar. Yani bu insanın içindeki kötücül tarafı kışkırtan bazı şeyleri bence beraberinde geçiriyor. O yüzden hani yapay zeka, işte Grok sansürsüz, yani aslında pek çok iyi açıdan da kullanabilirsin yapay zekayı. Yani bir sürü işini yaptırabilirsin ama bunu kullanmayı tercih ediyor insanlar. İşte tıpkı diğer verdiğim örnekler gibi. Yani insanın içinde böyle bir taraf var.
Evet hocam, bu karşımıza çıkıyor dediniz ki ben birçok insan gelişmesinde de. Ama şey, yapay zekanın önemli bir tarafı da artık hani gerçekten gerçekliğin ne olduğunu bize tekrardan gösteriyor olması. Hani o fotoğraflar, o İşte videolar, o yeni içerikler artık hani insanın kendi gerçekliğine inanıp inanmamasıyla ilgili de çok büyük bir problem ortaya çıkarıyormuş gibi. Hani eskiden işte o akıl devrimi, Rönesans, işte reform gibi, yani birazcık daha hümanizmin artmasıyla beraber insanın kendi aklına, kendi akıl becerilerine olan güveni arttı, ama şu an çok daha şey bir noktadayız. Hani o bile gidiyor hani, çünkü evet bunu görüyoruz. Evet, bu işte realite bu, ama gerçek de bir şey üretiyor bunu. Hani burada temel bir, artık yeni şeylere karşı ekstra bir güvensizlik yaratan bir ortam oluşmaya başladı ve bu tedirgin edici de bir şey. Hani bu noktada
Evet. Ya ben şunu düşündüm. Sen hani insan işte Rönesans'la beraber rasyonalite işte öne çıkıyor. O akla olan güveni artıyor insanın. Aslında hani yapay zekanın ortaya çıkmasıyla bence bu değişmiyor. Çünkü yapay zekayı da bence dönemin insanları kendi narsistik uzantıları gibi görüyorlar. Hani bu bizim dönemimizde gelişti ve bizim aklımızın bir ürünü. O yüzden ben bundan faydalanabilirim. Yani bunu böyle kendi aklını küçük düşüren ya da geriye atan bir şey olarak deneyimlemiyor bence insanlar. Kendi aklının bir üst modeli ama yine kendi aklından çıkan bir şeymiş gibi. Böyle değerlendiriyorlar. O yüzden hani ekstra bir şey de var. Hani söylediklerine ekstra bir önem atfetme, pek çok açıdan hani kendi akıl yürütmesiyle varabileceği bir şey yapay zeka söylediğinde çok daha ciddiye almak gibi şeyler var. Ama senin dediğin nokta şu, yani gerçekliğin zaten şüpheli olduğu bir dönemde yapay zekanın ortaya çıkması bence zaten tesadüf değil. Yani hakikat ötesi bir dönemde bunun çıkması bence zaten bu kafa karışıklığının bir sonucu.
bir de hocam şey de var, hani şimdi yapay zeka yeni yeni ünlenen bir şeyken, daha önceden işte metaverse evrenleri falan vardı. İşte kendi dünyamızı kendimiz yaratalım, kendimize ait bir dünya yaratalım gibi.
Bir sürü insan dolandırıldı.
Evet, o da ayrı bir problem tabii. Ama şey de sorusu da kafamda canlanmaya başladı. Hani biz niye buna ihtiyaç duyuyoruz ki? Neden farklı bir dünya yaratıyoruz? Ya, bu dünyaya inanıyoruz. Hani o yapay alemdeki dünya çok daha güzel, çok daha mükemmel görünen bir yermiş gibi. Ve biz buna inanmayı tercih ediyoruz gibi. Hani evet, biliyoruz hani Metaverse evrenin dışındaki ben o kadar iyi değil, ama Metaverse evreninde çok daha farklı bir ben var. Ya da işte yapay zekadaki dünyada da çok farklı bir şey var. Hani bütün sorunlarımı yapay zeka ile çözebilirim. İşte ödevimde bana yardımcı olur, tez yazmamda, makale yazmamda bana yardımcı olur ve sana hep bir daha iyi gösteren bir tarafı var yapay zekanın. Ve hani bu konuda emin olmamamıza rağmen, bu şeye, bu gerçeklik algımızı kaybediyor olmamıza rağmen buna inanmayı tercih ediyoruz gibi. Hani gerçeklik her zaman bizim için iyi bir şey değildir. Hani belki de şey, depresif insanlar bizden daha gerçekçidir. Hayat belki de o kadar iyi olmayacak. Hani istatistiksel olarak bakarsak eğer. Ama ona inanmamayı tercih ediyoruz. Hayatın daha iyi olabileceğini tercih etmeye çalışıyoruz. Bu nokta birazcık daha belki bize, hani yapay zeka ile kurduğumuz ilişkiyi de anlatmak açısından şey gelebilir, faydalı gelebilir gibi
Evet, bu
geldi.
arada depresif insanlar daha gerçekçi tercihler yapıyorlar ve finansal açıdan da verdikleri kararlarda çoğunlukla daha başarılı oluyorlar. Yani bu davranışsal iktisatta gösterilen bir şey. Yani onu bir kenara koyayım. Ama neden yapay zekanın içinde yer aldığı ya da neden başka bir dünya tasavvuruna ihtiyacımız var gibi soruyu basitleştirirsek benim aklıma gelen şey ölümsüzlük ihtiyacı ya da ölümsüzlük arayışı. Peki neden biz ölümsüz olmak istiyoruz sorusu karşımıza tabii gelebilir. Çünkü kim ölümsüzdür? Yani sence kim ölümsüzdür?
Yani sadece içerik ölümsüzmüş gibi, hani dünyaya bırakılan.
Hayır, bence Tanrı.
Ha, Tanrı,
Yani
evet,
Tanrılar
orası.
ölümsüzdür. İşte insanın bence o içindeki o Tanrı olma aşkı. Yani bir şekilde en uç, en şey eksiksiz, kusursuz, en mükemmel. Yani tıpkı bir Tanrı gibi bir şey olma arzusu içinde bir yerlerde var. Bu ancak hani ölümsüz bir canlıysan, yani bir fani kusurlarıyla hani bir şekilde hani ölümlülüğüyle kendini kabul etmesi gereken bir canlı. Ama başka bir evrende, belki bu evrende değil ama başka bir evrende şayet ölümsüzlüğünü gösterebilirsen o zaman sen de belki o evrenin tanrısı olacaksın. İşte bu şey yapıyor ya, şimdi Brian Johnson mıydı bir adam, böyle çeşitli kürler yapıyor kendini gençleştirmek için, işte ketamin kullanıyor. Netflix'te belgeseli var. Bak, insanların çok dikkatini çekiyor. Ve mesela bana sorsan ben şey derim. Bir insanın gençleşmesi ya da yaşını biyolojik olarak ya da işte diğer türlü durdurabilmesi bana çok akılcı gelmiyor. Ama içimde bir tarafta şunu diyor. Ya acaba adam doğru bir formül bulduysa Ve gerçekten bu dünyada çok daha uzun kalabilmenin bir yolu varsa. Çünkü o faniliğin dışına taşma girişimleri bizi çok heyecanlandırıyor. Yani ben böyle düşünüyorum. Ölümsüzlüğe göz kırpan her şey bizim iştahımızı kabartıyor. O yüzden de yani bilimin gelişmesi, teknolojinin gelişmesi, tıbbın ilerlemesi gibi şeyler hep bize sonsuza gitmek, işte yeni evrenler de belki hani sonsuza gitmenin bir yoluymuş gibi geliyor bence.
Evet hocam, o ölümsüzlükle ilgili kısmı yani gerçekten bir oraya doğru yöneldiğimiz bir arzumuz var. Bir de işte yapay zekanın buradaki ana etmeni ise şu gibi, hani işte mesela işte artık yeni fotoğraflar ayarlanmaya başladı. İşte diyelim ki ailenden birisi vefat ettiyse, onunla bir fotoğrafın yoksa, hani eğer sen çok küçüksen onu göremediysen, sana yani sanki babanla bir fotoğraf ya da annenle bir fotoğraf çekilmiş gibi bir şey ayarlamaya başladım. Bu belki de adaptif taraflarından birisi. Ve aklıma Black Mirror'dan bir bölüm geldi. İşte kocasını kaybeden bir kadın kocasıyla mesajlaşmalarını işte bir şirkete gönderiyor ve şirketten şöyle bir beklentisi var. Kocamla olan işte şeylerimi, hani mesajlaşma şeklimi bana tekrar edecek bir şey tasarla. Ve onu tasarlıyor kadına.
Evet, yapay zekanın yapabileceği bir şey şu an.
Evet, hani şu anda da birazcık daha o evrene doğru ilerlemeye başladık gibi geliyor. Hani bu durumun yani insan için nasıl bir etkisi olup olmayacağı ile ilgili birazcık
Evet,
daha.
Türk popu bunu çok uzun yıllar önce keşfetti. Hayalet Sevgilim şarkısıyla,
Evet.
Black Mirror'dan bile önce. Yani o Black Mirror'ın o bölümündeki gibi de sahiden hani yine ölümsüzlük yani. İşte hani işte nasıl olur da beni sevgilim nasıl ölebilir? Ya da işte kocam nasıl ölür? Ölmemeli. Bu ilişki devam etmeli. Hani beni bırakmamalı. Yani çok o narsistik tarafı yani işte kaybı reddeden, yası inkar eden o süreci bize gösteriyor. O senin dediğin örnekler de öyle. İşte fotoğrafımız yok. Çünkü insanın nasıl fotoğrafı olabilir? Ya teknoloji o günün şartlarında olacak. Yani biri o olacak. İmkan el verecek. İki zaten hayatta olacak. Yani senin o dönemlerinde o kişi. Ama bazen çok az insanın aslında hani bu tarz şanslara eriştiğini düşünüyoruz. Hem uygun zaman olacak, o işte kişiler hayatta olacak. Biraz da şey geliyor bana hani bu tarz fotoğrafların ruhsal dünyalarında insanlara o kadar da büyük etkiler yarattığını düşünmüyorum. Yani ben bir fotoğrafın gerçek bir anın karesi ise bir anlamı olduğuna inanıyorum. Bir sürü fotoğraf uydur ve işte bu ben miyim, şu mu, bu mu de. Senin o ana dair bir bilinç dışında ya da bilincinde bir kare yoksa bence zaten çok bir etkisi olmuyor.
Ama hocam hani şöyle problemler de var artık. İşte olmayan şeyleri olur hale getirmek. Hani özellikle Grok'un son zamanlarda yapmış olduğu şey, bildiğiniz hani birine zarar vermek üzerine. Hani dijital şiddet
Bunu
üzerine.
Grok yapmıyor ki, bunu insanlar yapıyor.
Evet, hani Grok'la beraber yaptığı
Hemen
şey.
suçu da Grok'a atmaya
Bir an
başladık.
şey oldum. Grok'un
Evet,
yaptığını
Grok
yap.
yapıyor bunu.
Yani aslında dediğiniz gibi evet, insanlar yapıyor. Oradaki şey, yani bir insan kendi istediğini, kendi iç dünyasındakini, o görmek istediği resmi dışarıya yansıtırken bir başkasına zarar veren pozisyonda. Hani bir noktada ona şiddet uyguluyor. Bunu belki şey diyebiliriz, hani yine evet fotoğraf bir anlamı yok ya da bu bir piksel, ama orada aynı zamanda bir şey de var. Hani özellikle karşı taraf için büyük bir bence şiddet var yani. Bir olmayan bir şeyi olmuş gibi gösteren ve kendisinin olduğu bir yer var orası. Hani fotoğraf belki de o
Evet.
yüzden tam bir şey olmayabilir.
Şimdi dediğinin şöyle bir tarafı var. Şimdi biz bir şekilde buna adapte olacağız. Yani hepimizin çıplak fotoğrafları, işte videoları, sesleri yapay zeka ile oluşturulmuş bir takım şeyler sayesinde birebir orijinalmiş gibi piyasaya verilebilir. Şimdi şöyle düşün. Yapay zeka öncesi evrende bile bu tarz şantaja maruz kalmış insanların şeylerini gördük. Ve bu kişiler buna dayanabildi bazıları. Ama dayanamayanlar oldu. Mesela intihar eden insanlar var. Çok ciddi ruhsal bunalıma giren insanlar var. Çünkü birine şantaj etmek, yani aslında elinde bir şey olduğunu söyleyerek onu tehdit etmek. Yani hatta şöyle düşün. Mesela tehdit ettiğin şey ne oluyor? Mesela ben sana şunu yapacağım, değil mi? Geleceğe yönelik bir şey daha çok. Şantaj geçmişe yönelik bir şey. Yani geçmişten bir materyali bugüne getirmekle alakalı bir şey. O yüzden aslında geçmişe şey yapan ve insanın sonuçta hepimizin bir geçmişi var. Seni geleceğinin yaşanmana engel olan bir şey. Yani biz önümüze bakarak yaşıyoruz ama birisi sana sürekli geçmişinden bir şey hatırlatıyor. Ve bu hayatın akışını da sekteye uğratan bir şey. Çok aşağılık ve çok ahlaksızca bir şey. Çünkü yani bir insanın hayatını böyle bir şeyle kesintiye hani uğratmamak lazım. Yani bu hiç kabul edilebilir bir şey değil. Yani en ahlaksız manipülasyon yöntemlerinden bir tanesi. Eskiden de birçok insan hani buna maruz kaldı. Çok öyle hasta gördük. Yani birine attığı bir fotoğraf şey hani bak bunu işte paylaşırım, ailene söylerim, gösteririm. Bunlar çok fazla olan şeyler. Şimdi düşün ki hiç tanımadığınız birisi size şöyle diyecek. İşte bak senin bir fotoğrafın var. Ben bunu ailene atarım ve işte derim ki işte benimle şöyle bir şey vardı. Bu da fotoğrafları. Şimdi bunu yani hiç tanımadığınız birisi yaptığında yani kendinizi nasıl savunacaksınız zaten? Yani ne tanımıyorsunuz bile. Ama bence bir şekilde doğa kendi dengesini oluşturuyor ya. Yani ben bunu şöyle olduğunu düşünüyorum. Bence artık şantaj yapmanın bir noktadan sonra bu işte artık belki şantajın antropolojisi var mıdır bilmiyorum. Kesin vardır. Bakmak lazım. Hani nereden çıkmış bu şantaj meselesi? Ben bu şantaj gücünü yitireceğini düşünüyorum insanların. Yani çünkü artık hiçbir materyalin gerçeklikle alakası kaldığını düşünmüyorum. Yani gözümüzle görmediğimiz hiçbir şeye artık inanmayacağız gibi geliyor bana.
Evet hani yeni bir yine güvensizlik ortamının artık hani daha bu klişe sözlerin hani hayata geçmiş gibi artık. Gözlerimizle gördüğümüze bile inanmayacağız artık.
Evet ama belki de iyi oluyor ben sana söyleyeyim. Yani insanlar çünkü bu tarz şeyleri iyiye kullanmadığı için yani ya şantaj etmek için kullanıyorlar. Ha şöyle olabilir tabii siyasette politikada belki işte birisi alenen bir işte rüşvet alıyordur şey yapıyordur. Hani o da diyecek ki ben işte şantaja maruz kalıyorum. O artık bence oraları zaten çoktan geçmiştik. Yani çok uzun yıllar önce bu meselelere artık şey kalmadı. Yani şu an hiçbir ses kaydının, video kaydının, fotoğrafın inandırıcılığı yok. Ya yani en son işte bu Amerika Venezuela başkanını şey yaptı işte Maduro'yu aldı. Orada bile hemen şey iddiaları var. O gerçek Maduro mu? Değil mi? İşte basına servis edilen fotoğraf işte gerçekten o mu? Yoksa Amerika bunu... Ya artık yani bir simülasyon işte hani hiçbir zaman gerçeği bilemeyeceğimiz bir dünyada yaşıyoruz. Bence bu insanları duyarsızlaştırıyor da zaten hani gerçekten olup bitenin önemi yok. Naratif önemli. Yani onu nasıl anlatıyorlar sana? Ve sen hangi naratife inanmak istiyorsun?
Tam da aslında buraya girmişken aklıma şey geldi hocam. Dijital şiddet hani özellikle sosyal medyada çok daha fazla gelişmesiyle beraber daha fazla sosyal medyada bu tür şeyleri görmeye başladık. İşte bu az önce bahsettiğim şeyde birazcık da bununla ilgili bir şeydi. Burada artık hani insanın kendi benliğinin daha da genişlediğini görüyoruz artık. Hani sosyal medyada da bir kendini yansıtma var ve oradan da artık size laf geliyor. Hani işte sosyal medyada yansıttığımız kareye, fotoğrafa, şeye de hani paylaşıma da bir laf geliyor. Ve artık hani bu şiddet olaylarının özellikle sosyal medyanın artmasıyla beraber daha bir böyle fazlaca arttığını görüyoruz gibi. Hani bunun insan üzerindeki yansıması çok fazla değişmemiş hissi de veriyor.
Yani şöyle, şuna katılmıyorum. Eskiden bu tarz şeylere daha az tanık oluyorduk. Yani birisi bize bir kötü bir şey söylediğinde ya da bir haksız bir eleştiri getirdiğinde ömrümüzde kaç kez böyle şeyler duyacağız? O bize bir şey yaratıyordu, üzüntü. Ama şimdi diyelim ki bir video çekiyorsun, bir fotoğraf paylaşıyorsun ya da bir tweet atıyorsun. Altına sayısız negatif şey gelebilir ve sen eskiden gelen miktarın ya da karşına çıkabilecek miktarın çok daha üstünde bir enformasyonla negatif ya da kötü bir şeyle karşı karşıya kalıyorsun. Bir yerden sonra o duyarsızlaşmayı da beraberinde getiriyor diye şey yapıyorum. Yani artık hani çok büyük negatif şeyler dikkatimizi çekiyor da böyle çok sistematik linçleme girişimleri, sistematik bir şekilde birilerini yok etmeye yönelik şeyler. Mesela onu çok kullanıyorlar ya işte. Şimdi en son Bedri Usta işte kebapçı ona mesela böyle bir şey yapalım. Bazen işte bir markaya. Yani o linç kültürünü de besleyen bir şey. Çünkü kitleyi görece onlara yön vermek ya da bir kutupa şey yapmak daha kolay. Çünkü haberleşme çok daha hızlı. Bazı markaları, şeyleri hani işte o bir narratifin içinde onları çok net bir şekilde zor bir pozisyona sokabilirsiniz. Bence evet onlar için bir tehlike var. Özellikle bu markalar ya da önemli şahsiyetlerin yaşam şeyleriyle ilgili. Çünkü biraz bazen şöyle düşünüyoruz. Mesela birini işte diyelim ki bir influencer'ı işte birileri şey yapıyor. Sonuçta bunlar etten kemikten insanlar. Ne yapıyorlar? Telefonu açıyorlar, bakıyorlar, yorumları okuyorlar. Şöyle bir düşüncemiz var. İşte birisi zenginse, şöhretliyse, tanınıyorsa, biliniyorsa, işte bir ürüne sahipse ona çok da bir şey olmaz. Yani o bunun altından kalkar. Aslında öyle değil. Yani muhtemelen bu bilindik insanların resilience'ını biraz abartıyor olabiliriz. Ben öyle düşünüyorum. Yani bu insanlar senden benden çok da farklı değiller. Belki biraz daha aşinalar bu tarz tepkilerin şeylerine ama sahiden birilerinin başına iş açılıyor bence bir yerlerde. O yüzden hani yani ya bu işin şöyle bir şey olacak. Hani nasıl işte tır kullanmak için işte psikoteknik belgesi alıyorsun. İşte çeşitli psikolojik testler yapılıyor. Ruhsal durumuna bakılıyor. Yani işte belki influencer olmak için de, oyuncu olmak için de, bir markanın yüzü olmak için de böyle psikolojik sağlamlıkla ilgili testler yapılması gerekebilir. Çünkü çok saldırıya açık halde insanlar. Herkes bunu kaldırmayabilir. O nedenle belki bir gün işte sosyal medya kullanmanın etiği, psikolojisi, testleri belki böyle şeyler belki gelmiştir bile. Hani bizim haberimiz yok. Belki ben bilmiyorumdur. Benim eksikliğimdir. Böyle bir şey içinde barındırabilir diye düşünüyorum.
Evet hocam, hani yeni bir alan açıldı artık. Hani yeni bir şey ve yeni şeylere de ihtiyacımız var gibi görünüyor. Ben birazcık daha yine yapay zekaya da dönmek istiyorum. Çünkü orada bir işte son zamanlarda karşımıza çıkan bir tekinsizlik de kavramı var. Tekinsizlik kavramı var. Şey, hani yapay zekanın bu kadar bizden de hani daha akıllı oluyor olması ve insana benziyor oluşunun bir tekinsizlik yarattığından bahsediliyor. Özellikle bununla ilgili Japon bir robot bilimci var. Masahiro Mori. Hani galiba tam,
İsmi güven veriyor.
evet, ismi bir güven.
Tekinsizlik kalktı ortadan.
İşte tekinsiz vade teorisi diye bir teorisi varmış. Hani robot insana benzemedikçe sevimlidir. Ama insana çok benzeyip de tam olamadığı o ara noktada donuk bakışları ve milimetrik hata paylarıyla bize derin bir tiksinti uyarıyormuş hocam.
İnsana benzeyince mi
Evet.
sıkıntı vermeye başlıyor? Evet, bazı şeyler böyle işte bu Boston Dynamics robotları falan oluyor ya işte tekme falan atıyorlar, yere düşürmeye çalışıyorlar ya insana benzeyen formlarında. Evet olabilir. Yani şeyler kimse işte robot süpürgeye çok öfkelenmiyor da bu böyle ayaklı robotlar ama değil mi? Onlar bize bir şey geliyor. Hani hep zaten dünyayı ele mi geçirecek dediğimizde ayaktaki formdaki robotlar kimse süpürgelerin ele geçireceğini düşünmüyor.
Ya da daha tamamen insana benzeyen şekil olarak işte Detroit diye bir oyun vardı. Onu oynamıştım ben. Oradaki yani bildiğiniz bizim gibi hani.
Ama bence zaten insana benzeyen robotlar yapılabilir ki şu an hani o biraz kozmetik bir şey. Yani robotun belli formları var. Belli işte şeyleri, komutları yerine getirebiliyor. İnsana benzemesinde artık bir şey yok. Ya sadece o hani o insana benzeyen formda bir robota niye ihtiyacımız var? Belki hani var mı gibi bir şeyi düşünmek lazım.
Yani hani zekayı birazcık insanla özdeşleştirince belki yani
Ya ben dış
onların
görünüş olarak düşündüm. Zeka zaten hani ya benzemesi çok normal. Yani o bir akıl yürütme mekanizmasını insan öğrettiği için insana benzeyebilir.
evrimsel bakış açısında şöyle bir açıklama getirilmiş. Hani beynimiz o an karşısındakini canlı olarak değil, hareket eden bir ceset ya da ruhsuz bir kabuk olarak algılıyormuş. Bu evrimsel bir ölümden kaçınma refleksiymiş aynı zamanda. Robotların gittikçe insana daha çok benziyor olmasının evrimsel olarak böyle bir açıklama
Hareket
var.
eden ceset.
Evet.
Biz öyle mi algılıyormuşuz
Evet, hani
robotları?
çünkü yani cansız olduğunu bildiğimiz
O
için.
bizi tedirgin mi ediyor peki hareket eden
Evet hocam.
cesetler
Hani
evrimsel
çünkü
açıdan?
ölümü çağrıştırdığı için.
Ha. Ama ceset nasıl hareket ediyor?
İşte robotu öyle algıladığımız için galiba.
Evet yani bir ölümü mü çağrıştırıyor? Bir şeyi çağrıştırıyor tam ne olduğunu bilmiyorum. Hoşumuza gitmez diye düşünüyorum. Yani ya da belki gidiyordur ama ev işlerini falan yapıyorsa ya da işte bazı hayatımızı kolaylaştıracak şeyleri yapıyorsa ama böyle sokak ortasında tek başına yürüyen bir robot görsek çok memnun olmayız ya da işte karşı komşumuz robot olsa falan hoşumuza gitmeyebilir.
Çünkü bir tane hani insan değil ve hani kodlamaları ya da kendi içinde nasıl bir sistem işlediğini de tam olarak
Ama
bilmiyoruz.
bizi şimdi sence gerçekten seni en çok endişelendiren şey robotların kendine has bir otonomi kazanması mı yoksa robotların kötü zihinlerin güdümünde harekete geçmesi mi? Hangisi daha çok korkutuyor seni?
İkincisi daha çok hani otonomi kazanması, kendi halinde bir şeyler yapabilir hani
Evet.
diğer insanlar gibi.
Evet. Zaten işte bence de o hani. Ya biz yine insandan korkuyoruz. Robottan korkmuyoruz aslında. Yani biz bu robotun anakartını işte tasarlayan kimse ya da kodunu yazan kimse bence biz ondan korkuyoruz. Robot hani şeydir ya. Ödipus mitindeki gibi yani lanetin aktarıldığı kişi. Yani biz zaten lanetlenmiş insanlarız. O bir şekilde hani geçiş nesnesi gibi. Yani o başka birinin şeyi robottan karşımıza çıkıyor. Bence bizi korkutan yine insanın o kötücül tarafı. Yani robottan ne olacak yani? Yani robot tek başına. Ha diyelim ki robotlar kendi içlerinde organize oldular. Niye gelip direkt bizi öldürüyorlar ki? Yani niye hani öyle bir şey var mı? Ya da biz insanlar mesela dünyada diyelim ki hakim türlerden bir tanesi. Tam bazen doğaya zarar veriyoruz ama kasten bir türü yok etmeye çalışmıyoruz ki.
Hocam bu biraz şeye de benziyor. Dehümanizasyon süreci vardır ya işte bir şeyi yok etmek istediğim zaman onu insan dışısal tam konuşamadım bir an.
İnsan dışılaştırma.
Evet insan dışılaştırma yaparız. İşte Filistin olayında mesela Hamas için şey dedik hani şey dedi Avrupa'dakiler işte İsrail'in şeyini meşrulaştırmak için işte onlar zaten insan değil. Ya da işte Afrika'dan gelen köleler için ilk başta hani ten renginden dolayı onlar zaten böyle. Ya da işte mesela Franz Kafka'nın işte o bize birazcık daha göstermiş olduğu o işte böcek alegorisi aslında yine bir insan dışılaştırma gibi o şeyi yaşayan insan için. Hani insan bir şeyi böyle bir şey güç kazandığı zaman aslında birazcık da bunu yapıyoruz. Hani bunu şeydeyken Akbank Sanat'tayken Emin Alper'in şeyinde Emin Alper anlatmıştı galiba. İşte bir şey ne zaman güç kazanmaya başladığı zaman onu biz yok etmeye çalışıyoruz. İşte kadına şiddet niye arttı? Çünkü kadın daha çok güç kazanmaya başladı. Ya da işte mesela şu an bir ırkçılık daha fazla var hani Kürtlere karşı. Niye? Çünkü Kürtler daha böyle bir şey olmaya başladı. Hani yeni işte siyasi olaylardan dolayı. Hani birazcık da robotlarla ilgili şey de bana böyle geldi. Hani daha insana benzedikleri zaman daha güç kazanacaklarından dolayı belki de onları hemen bir şey yapalım. Yani orada bize benzemesinler. Bir geri planda kalsın. Hani.
Olabilir. Dediğin şey olabilir. Yani tabii onların bir güç kazanması, hani güç kazandırılması falan olabilir. Robotlar kendi kendine mi güç kazanıyor? Yani insan eliyle yapılan bir şey ama dediğin şey olabilir. Yani bir şey daha güçlü görünmeye başladığında daha düşmancıl bir tavır almak mümkün olabilir. Ama zaten dehumanize şeyler bunlar. Yani robotları nasıl dehumanize edeceğiz ki? Zaten dehumanize olduğunu baştan bildiğimiz şeyler. Ona herhalde bilmiyorum başka bir şey. Robot öfkesi içimizde çıkması için başka bir şey herhalde ihtiyacımız var.
Genelde şey derler ya artık narsistik kırılmanın dördüncüsünü yaşıyoruz. Hani üç tane yaşadık Freud'un anlatımına göre.
Evet. Kopernik devrimi,
Kopernik devrimi,
Freud.
Darwin, Freud ve artık bizden başka düşünebilen, bir şey üretebilen bir şey ortaya çıktı.
Sen inanıyor musun biz ayrıca düşünebildiğine şu anda?
Yani çok değil şu an ama öyle bir şey olabileceği konuşulduğu için belki de bizi tedirgin ediyor.
Evet bu çok tartışılıyor tabii. Hani bir şeyin düşünebilmesi için hani bir ontolojisinin olması lazım. Yani bir takım neden sonuç ilişkileri kurmakla düşünmek aynı şey mi? Yani işte bugün anladığım kadarıyla bir takım semantik analizler yapıyor. Ve o semantik analizlerin sonucunda ya yani analiz yapmak başka bir şey. Bir şeyi düşünmek başka bir şey. Çünkü SPSS de vardı yani. Daha önce de vardı yani. O da analiz yapıyor. Ve işte zaten sana bazı sonuçlar buluyor. Ya şu anki aşamada ben çok daha iyi bir SPSS gibi görüyorum. Daha iyi gelişir, daha iyi sonuçlar verir mi bilmiyorum. Belki de verecektir ama bugün bizim düşündüğümüz işte o Gestalt'ı yapabilen bir şey olduğunu şu anki şeyde henüz zannetmiyorum.
Evet ama bizi de zaten korkutan şey bu ya hocam. Hani bunu yapabilecek bir şey olabilir
Ama
olması.
zaten sana işte bu fikirle beraber öyle veriler ortaya çıktı ya sürekli yatırım topluyor. İşte yapay zeka şirketleri. Yani dünyanın şu anda en büyük şirketleri yapay zeka ile ilgili yatırım yapan şirketler oldu. Belki hani bilmiyorum şimdi böyle çok kahvehane dayısı yorumları yapmak istemiyorum ama bu NFT, Metaverse dönemine benzer bir şey olabilir mi acaba diye de bir tereddütüm var bazen.
Anladım hocam. Yani benim sorularım bu konuyla ilgili bu kadardı.
Evet, peki şey bir konu. Neyse umarım hani insanların başına iş açmaz. İşte yapay zeka bu şantaj şey çeşitli gayri ahlaki fotoğrafları yapıyorsa bile hani bence bir şekilde bunu insanların belki inanmaması ile ilgili bir farkındalık belki oluşur. Hani çünkü şantajcının bir tane arzusu vardır. Görülmek. Şantajcı çünkü sizin genellikle geçmişinizden bir şeydir ve onun tek bir arzusu vardır. Hatırlanmak, görülmek. Ve siz şantajcı ile masaya oturursanız onu görmüş olursunuz. Ve bu görülme arzusunu pekiştirmiş olursunuz. Şantajcı bundan sonra ne olacak? Yani zaten gayri ahlaki yollara başvuran birisi olarak şöyle mi diyecek? Ya ben şantajımı yaptım. Görüleceğim kadar görüldüm. Bundan sonra ben artık şantaj yapmaya son veriyorum. Mu diyecek. Zaten hani doğası gereği içinde kötülük barındıran, gayri ahlaki bir takım akıl yürütmeleri barındıran birisi olduğu için böyle düşünmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Tekrar devam edecek. O yüzden onunla bir şantajıyla, bir zorbayla baş etmenin en önemli yolu onu yok saymaktır. Ona kayıtsız kalmaktır. O yüzden hani bir yerlerde şantaja uğruyorsanız en fazla 3-4 gün üzülürsünüz, rezil olursunuz işte her neyse. Kimse de zaten rezil olmaz da hani diyelim ki rezil olma endişeniz var. Bu konuda çok böyle içini karartmasın diyeyim. Pozitif bir şey söyleyeyim.
Güzel bir tavsiye oldu hocam.
Evet. Peki. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.